Ayrım 17.
Sayfa 170. Adnan Bey kapıdan çıktı. Karşı yaka kordonuna doğru yürüdü. Hava hafif serin ve esintiliydi. Mahmut Nedim Bey düşündü. Millet mekteplerinde yeni alfabeyi öğreten genç muallimlerden biriydi. Üstelik hukuk tahsil etmişti. Her ailenin göz koyacağı damat adaylarından biri olarak cazipti. Adnan Bey güldü. Gazi Hazretleri harf inkılabını tamamlamış ve bütün genç kadınların yeni harfleri öğrenmesi için mahallelerde mektepler açmıştı. Naciye Hanım ve kızları yabancı mekteplerde okudukları için Latin harflerini tanıyorlar ama bunların yazılışıyla Türkçenin nasıl biçimlendirileceğini tam sökemiyorlardı. Naciye Hanım bu konuda hiçbir hataya düşülmesini istememiş ve ehliyetli hocaların bilgili ve tecrübelerinden yararlanmayı kararlaştırmıştı. Aile fertleri arasında ayrım göstermeden kızlarını bu mekteplerde yeni harfleri öğrenmeye göndermiş ve belli zamanlarda bir öğretmenin kendisine yardımcı olması için evinde ders almaya karar vermişti. Kordon boyunun elektrik direklerine mahalle mekteplerini tanıtan afişler asıldı. Birinin üzerinde yeni harfleri öğrenen genç bir kadın resmi vardı. Çocuğuyla birlikte yeni alfabenin üzerine eğilmiş yeni harfleri öğreniyordu. Kordonun çeşitli yerlerine asılan afişlerde Arap harfleriyle yazılmış gel, gül, kel sözcüklerinin aynı yazılış biçimini gösteriyor ve yeni Türk harflerinin kolaylıklarını anlatıyordu. Adnan Bey geçen faytonlardan birini çevirdi, hızla atladı, sesini gürleştirdi. Alay Bey! Alay Bey aslında 3 adımlık mesafeydi. Faytoncu atlarını dizginledi, başlarını geldiği yönün aksine çevirdi ve kırbacını şaklattı. Adnan Bey dönüş sırasında bindiği faytonun körüklerine yeni harflerle ilgili afişlerin asıldığını gördü. Mutlu oldu, sordu. Nasıl, Latin harflerini öğrenebildin mi? Faytoncu şenlikli bir sesle güldü, kırbacını şaklattı. Yakışır mı beyim size? Bunlar yeni Türk alfabesi. Gazi Hazretleri böyle söyledi. Sonra A'dan başlayıp Z'ye doğru bütün alfabeyi tek tek saymaya başladı. Eve döndüğümde her akşam hanım beni imtihan ediyor. Sonra Adnan Bey'e döndü. Peki sen biliyor musun bey? Adnan Bey elindeki kağıda cebinden çıkardığı dolma kalemle yazmaya başladı. Yeni harflerle berin yazarken elini serbest bırakmış ve birkaç kez üst üste aynı kelimeyi yazmıştı. Berin, berin, berin, berin. Refik Bey Adnan Bey'i aramış ve kendisiyle bir mühim meseleyi görüşmek istediklerini söylemişti. Cuma günü akşamına doğru görüşmeyi teklif ediyordu. Naciye Hanım ailenin büyüğü olarak bu görüşmeyi benim yapmamı istedi. Sizi Ali Galip Hastanesi'nde bekliyorum. Adnan Bey söylenen saatte Ali Galip Hastanesi'nden içeri girdiğinde kendisini Samim karşıladı. Samim, Evliyazade ailesinin üzerine titrediği veliahtıydı ve bu güleç çehreyi önceden hayal meyal hatırlıyordu. Miras yedi Refik Bey, ailenin böyle meselelerinde haber tebliğ eden büyüğü gibi değerlendiriliyor ama damat olacak şahsın hal ve tavrının gözlemlenmesi için yanına mutlaka Samim ekleniyordu. Samim, Beri'nin birkaç yaş büyük abisiydi ve ailenin tek erkek evladıydı. Refik Bey, Adnan Bey gelişi için teşekkür ettikten sonra kısaca varılan kararı aktardı. Naciye Hanım ziyaretinizden memnun olmuşlar. Sizi ve ailenizi çok itibarlı ve muhterem insanlar olarak takdir ediyorlar. Berin'le de görüşmüşler ancak Berin'in de sizinle ilgili fikrini belirtmesini istediler. Refik Bey'in adeta ezberlenmiş gibi hiç nefes almadan söyledikleri üzerine Adnan Bey durumu kavradı. Ali Galip Hastanesi'ndeki buluşma bir çeşit damadın seyri için seçilmiş küçük kurnazlıktı. Berin Hanım bir yerlerde gizlice oturacak ve Adnan Bey'i görecekti. Böylece aradan geçen uzun yıllar sonrasından saçını çeken Adnan'ın şimdi ne hale geldiğini izleyecekti. Adnan Bey oturduğu masadan kalkıp etrafına baktı. Köşe masanın tam karşısında asma katın merdiven sahanlığındaki masada Berin oturuyor ve pastasını yiyordu. Adnan Bey kimseden izin istemeden doğruca merdivenlere yöneldi. 3-5 basamağa bir kere de hızla çıkıp Berin'in yanına geldi. Nasılsın? Hiçbir açıklama yapmasına izin vermeden elini tuttu. Haydi aşağı inelim. Hep birlikte olmamız daha iyi. Berin Hanım ile Adnan Bey birlikte aşağı indiler. Refik Bey ve Samim ayağa kalkmış, Berin ve Adnan'ı bekliyorlardı. Adnan Bey oturması için koltuğu çekti ve yardım etti. Anneniz kararının verilmesi için sizin temayülünüzü öğrenmek istemiş. Berin cevap vermedi ama gözleri Adnan Bey'in üzerindeydi. Refik Bey ve Samim oldukça uzun süren sessizlikten sonra ne yapacaklarını şaşırdılar. Refik Bey tecrübeliydi. Samim'i kolundan dürterek uyardı. Durum anlaşılıyor, kalkalım. Durumun anlaşılırlığı yoktu. Hep birlikte kalkıp gideceklerinin sanıldığı yerde Berin kıpırdamadı. Samim'e doğru sesini yükseltti. Siz gidebilirsiniz. Ben dondurmamı Adnan Bey'le beraber bitireceğim. Çine çayı azmıştı. Haftalardır devam eden yağmurlar Çine çayını adeta kontrol edilemez hale getirmişti. Sular taşkındı. Düne kadar atların diz kapaklarına yükselen sular birden taşmış ve geçit vermeyecek kadar yükselmişti. Normal zamanlarda suyun durulması beklenir ve çayın uysallaşmasından sonra geçişler sağlanırdı. Bu kere işin niteliği değişti. Çakır Beyliğe gelin geliyordu. Berin Hanım karşı yakada kıyılan nikahtan sonra kendisine hazırlanan çeyiz sandıklarını bir yana bırakmış, sadece piyanosunun çiftliğe getirilmesini ısrarla rica etmişti. Adnan Bey'in yeni piyano alma önerisini nazik dille geri çevirmiş ve hatıralarına sahip çıkan olgun kadın ısrarı göstermişti. Musiki hatıraları farklıdır. Duygularla gelişir ve yerleşir. Onu hangi zeminde kazandınızsa bu zeminde korumanız gerekir. Hatıralarda eşyanın önemi buradadır. Adnan Bey piyanonun denklenip gönderilmeye hazır hale getirilmesi için İzmirli dostlarının yardımını rica etmiş ve çok özenli bir seyahat sonrasında Berin Hanım'ın piyanosu Çine çayının sahiline kadar getirilmişti. Piyanonun azgın sulardan geçirilmesi imkansız görünüyordu. Piyanoyu bir sala yerleştirmişler, geniş salın dört tarafını kalın halatlarla bağlayıp dört tarafını da çayın iki yakasındaki güçlü ellere teslim etmişlerdi. Önce yukarı taraftan salın urganları serbest bırakılıp çayın yarısına kadar gelmesi sağlanacak, sonra bileği kuvvetli hammallar yavaş yavaş salı sahile çekerek piyanoyu karşıya geçireceklerdi. Derenin derinliği hakkında fikirleri yoktu. Hamalların cesareti kırılmıştı. Niyetsizlikleri yüzlerinden belli oluyordu. Adnan Bey herkesi şaşırtan bir şey yaptı. Çiftliğinin en yağız kısrağını getirtti. Hızla üzerine binip Çine çayına sürdü. Atın gösterdiği yolu en kestirme güvenli yol olarak belirleyip piyanonun o yoldan karşıya geçirilmesini sağlayacaktı. Beyaz kısrak azgın sulara karşı önceleri kendini korudu. Suların ortasına gelince kısrağın gemini çekti ve sendeledi. Hayvan bütün acısına rağmen süvarisini korumak için büyük gayret gösteriyor, suların baskısına direniyordu. Birden kısrağın başının önüne düştüğünü ve kendini toparlamakta zorluk çektiği görüldü. Abdi Ağa olanca hızıyla çayın kenarına koşup Adnan Bey'e bağırdı. ''Atın yularını bırak ağam, yuları bırak, yuları bırak!'' Adnan Bey Abdi Ağa'nın söylediklerini duymuyordu. Kısrağı geri döndürmek imkansızdı. İleriye doğru gidiş artık çare değildi. Çayın ortasında kısılıp kalmıştı. Abdi Ağa sesini duyuramayınca bütün hızıyla dereye doğru koştu ve kendini sulara bırakmak istedi. Yarı beline kadar suya girip neredeyse sele kapılmak üzereydi. Hala bağırıyordu. Yuları bırak Adnan! Atın ayağı yere değmiyor! Atın ayağı yere değmiyor! Güçlü iki hamal koşup Abdi Ağa'yı sulara kapılmaktan çekip çıkardılar. Kıyıya çekilmişti ama bağırmaya devam ediyordu. Yuları bırak, atın ayağı yere değmiyor. Adnan Bey yuları bıraktı. Kısrağın başı sulara doğru uzandı ve vücudunu dengeledi. Yüzmeye başladı. Adnan Bey uzatılan halatı yakalamış ama salın nereden geçirileceğini gösterse bile herkesin cesareti kırılmıştı. Karşı kıyıya çıktığında Abdi Ağa koşup Adnan Bey'e sarıldı. Sağır mıydın be ağam? Abdi Ağa'nın İngiliz kumaşından yapılmış süvari ceketinin yarısı sırılsıklandı. Aynı kumaştan yapılmış kasket o telaş sırasında başından düşmüş ve sulara kapılıp gitmişti. Kurtarmak için bastonunu kullanmak istemiş, bu kez suların ağır baskısında bastonunu da elinden kaçırmıştı. Abdi Ağa kendini çıplak hissediyordu. Büyük mendilini çıkarıp başının üstüne koydu. İskoç ceketin altındaki lacivert lastikotinden yapılmış potur suya girince simsiyah buruşuk bir bohçaya dönmüştü. Çizmelerinin içine sular dolmuştu. Bu haline kendi de gülmeye başladı. Olayları uzaktan seyreden Berin Hanım Abdi Ağa'ya yanaştı. Geçmiş olsun Abdi Ağa. Sesi ağlamaklıydı. Ağanın önünde rezil olduk. Büyük gelin. Evde başka gelin yoktu. Abdi Ağa, büyük gelin derken sadece Berin Hanım'ın itibarını yükselten bir sıfat seçiyor ve duyan herkesin evin hakiminin bu genç kadın olduğunu çevresine anlatmak istiyordu. Abdi Ağa'nın gösterdiği hürmet sadece çiftliğin hizmetkarlarını değil, bütün Çakırbeyli kasabasını nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda terbiye ediyordu. Artık Berin Hanım'ın çiftlikteki unvanı bile belli olmuştu. Büyük gelin. Birlikte yürüdüler. Uzaktan Ethem Bey'in yaklaştığı gördü. Ethem Bey Çakırbeyli'nin en yağız atlarından birinin üzerindeydi. Lejyonerler gibi mantar şapkayı başına geçirmiş, meşin kordonu çenesinin altında bağlamıştı. Golf pantolon giymiş ve eline ucu kelebeklerle benzeyen küçük bir meşinle biçimlendirilmiş sert bir hezaren kırbaç almıştı. Kırbaçı çizmesine vurarak yaklaşıyordu. Abdi Ağa hiç esnefini bozmadan yürümeye devam etti. Nezaket gösterip Ethem Bey'i beklemek isteyen Berin Hanım'ı uyardı. Yoz Ağa geliyor, büyük gelin, uyanık ol. Abdi Ağa, Ethem Bey'in Adnan Bey üzerindeki tesirinden hiç hoşlanmamış ve daha ilk günden beri tavırlı davranmaya başlamıştı. Adnan Bey'e Has Ağa, Ethem Bey'e Yoz Ağa yakıştırması yapmış ve bu sıfatları hemen her yerde kullanmaya başlamıştı. Çakırbeyli'de Adnan ve Ethem Beyler artık bu tasnifle anılıyorlardı. Ethem Bey ayrıldıktan sonra Abdi Ağa Berin Hanım'ın yanına tekrar yanaştı. İnatlaşma büyük gelin, yarın sular durulur. Bu alet her neyse yarın geçiririz. Sen evde konacağı yeri göster, yetişir. Berin Hanım güldü. Abdi Ağa'yı sevmişti. Onu sevindirecek bir cevapla gönül almak istedi. Bu gönül alışta evin asıl sahibinin kim olduğunu anlatmak istemişti. Has Ağa da aynı şeyi söylüyor Abdi Ağa. Berin Hanım'ın Çakırbeyli'de ilk bayramıydı. Sabah evin erkeğini namaza göndermiş ve köşkün bahçesinde dizilmiş koçların kesilmesi için çağrılan kasaplara kahvaltı hazırlayıp getirmişti. Adnan Bey namazı köy mescidinde kılmış ve Çakırbeyli esnafıyla yan yana saf tutmuştu. Abdi Ağa arkasında dağ gibi bir kalkan oluşturmuştu. Budakların Mehmet'in Ayşe'yi vurmasından sonra Abdi Ağa hep böyle bir koruma çemberi kurmaya meraklanmıştı. Namazdan sonra mescidin önünde durmuş ve bütün cemaatle tek tek bayramlaşıp birbirleriyle helalleşmişti. Köşke doğru yürüyorlardı, Abdi Ağa birden şaşırtıcı bir şekilde izin istedi. Bana müsaade ağam, seninki geliyor. Abdi Ağa'nın seninki dediği Ethem Bey'di. Adnan Bey bu müdahaleden rahatsız oldu. Ethem Bey ile Abdi Ağa'nın birbirlerine karşı takındıkları tavırdan rahatsızdı. Bu iki insanın birbirini sevmemesi için sebep göremiyordu. Böyle bir çatışmanın kendilerine de Çakırbeyli'ye de faydası dokunmayacaktı. Sesini sertleştirdi. Bayram sabahında ihtilaf çıkarma Abdi Ağa. Doğru eve gidiyoruz. Berin Hanım kasaplar kahvaltısını tamamladıktan sonra hepsini sıraya dizmişti ve kapıda evin erkeğini bekliyordu. Adnan Bey gelince kendisini kucakladı ve bayramını tebrik etti. Sonra diğerlerinin bayramlarını kutladı. Ziyaretçilerin karınlarını doyurmak için kavurma yapılacak ocaklar ateşlenmiş, tabaklar, kaşıklar köşkün bahçesindeki büyük tahta masaya dizilmişti. Adnan Bey gelince ilk kurbanın boynuna bıçağı vurdular. Sonra eve girildi. Berin Hanım elinde paketle bekliyordu. Gelince Abdi Ağa'ya yaklaştı. Her zaman gönlümüzü hoş ettin Abdi Ağa. Sana küçük bir hediyemiz var. Kabul et ve bizi sevindir. Adnan Bey uzaktan seyrediyordu. Berin Hanım hediye paketini verince Abdi Ağa ne yapacağını şaşırdı. Adnan Bey üsteledi. Aç bakalım. Abdi Ağa paketi açtığında siperliği meşinle kaplanmış 8 köşeli bir kasket ve ucu gümüşle işlenmiş bir hezaran bastonla karşılaştı. Abdi Ağa'nın gözleri seyredilmeye değerdi. O dağ gibi adam küçülmüş, adeta ufak bir sincap gibi büzülmüştü. Çocukça sevinç göz çukurlarını nemle doldurmuştu. Dokunsalar boşanacaktı. Berin Hanım merakla izliyordu. Abdi Ağa'nın bu hediyelerden mutlu olup olmayacağını uzun süre düşünmüş, sonunda kendisine bir kasket ile bir baston hediye etmeyi en isabetli karar olarak tercih etmişti. Abdi Ağa kasketi başına koydu. Tıpatıp uyduğunu görünce de daha mutlu oldu. Önce Adnan Bey'in yanına gidip kucaklaştı, sonra Berin Hanım'a yaklaştı. Önünde saygıyla durdu. Sağ ol büyük gelin. Hayatımda çok hediye aldım. Ama böyle onurlu armağan veren kimsem olmamıştı. Sen bu çiftliğin büyük gelini olmaya her zaman layıksın. Kasket şimdiye kadar giydiklerinden çok farklıydı. 8 köşesi vardı ve çok itinalı bir işçilikle dikilmişti. Kasketin kenarlarını saymaya başladı. Bu kadar çok kenar görünce şaşırmış gibi oldu. Tekrar saymaya başlayınca Adnan Bey müdahale etti. Tıpkı bizim kule gibi, tam 8 köşeli. Adnan Bey evin kulesine çıktı. Abdi Ağa da peşinden geliyordu. Dürbünle biraz etrafı seyretti. Sonra Abdi Ağa'ya uzattı. Abdi Ağa ilk defa dürbün kullanıyordu. Küçük merceklerin ucundan o ulaşılmaz denilen uçsuz bucaksız toprakların adeta dokunacakmış kadar yakına gelişine hayret etti. Dürbünü Çakırbeyli kasabasına çevirdi. Biraz önce namaz kıldıkları mescidi, nargile içtiği çınar altını, bayram tıraşı için sıraya girdiği berber dükkanını, telaşla donanıp duran köylüleri seyretti. Adnan Bey şaşırtıcı bir sözle Abdi Ağa'yı silkeledi. Buradan yaban domuzu vurabiliriz. Birer iyi tüfek almalıyız. Abdi Ağa bu teklife şaştı. Sözünü esirgemedi. Ağa adamsın. Ağa'ya buradan topraklarını seyretmek keyfi yaraşır. Bırak domuzları adamların vursunlar. Sen belindeki tabancayı sadece düşmanın için çıkarırsın. 8. Bölüm. Sızlatır bazı saatler dayanılmaz bir acı. Kökü toprakta kalıp kendi kesilmiş ağaç. Yahya Kemal Beyatlı. Gözlerimiz yaşlıydı, gönüllerimiz mahzun. Memleketten konuştuk hepimiz uzun uzun. Nazım Hikmet. Ali Fethi Bey'in gelişiyle her şeyin değişeceğini sananlar heyecanlarını kaybettiler. Cesaretleri birden yok oluverdi. Tedbirli bekleyişin uygun olacağını düşünenler öne çıktı. Gelişinden gidişinden nem kapılacak kadar ürkektiler. Önce havanın koklanmasına ve takınılacak tavrın buna göre belirlenmesi gerektiğine inanıyorlardı. Halkın ne yapacağını kestirmek zordu. Küçük ve sevimli heyecanların yaratacağı bir basit yanlışlık, koskoca kenti tehlikeli maceralara atabilirdi. İlk bakışta ne olacağını fark eden keskin sezişler yoktu. Ama konak meydanında olayların nasıl gelişeceğini kestirmenin imkansızlığı da biliniyordu. Her kuşkulu bekleyiş bir edepsiz hareket ihtimaline dönüşebilirdi. Bazıları Ali Fethi Bey'in İsmet Paşa'dan daha eski ve yakın bir arkadaşlık hukukuyla tercih edildiğini söylüyorlardı. Mustafa Kemal Ali Fethi'yi boşuna seçmemişti. Serbest fırkanın kurulmasıyla artık İsmet Paşa saltanatının sona ereceği ve Mustafa Kemal'in kendi etrafında güvenilir yeni bir kadro oluşturacağı söyleniyordu. Şartlar değişmiş, hiç vazgeçilmez sanılanların tarihi dönmüştü. Gün artık Ali Fethi Bey için ışıyacaktı. Sabahın erken saatlerinde insanlar meydana gelmeye başladılar. Civarilerin, ilçelerin ve köylerin siyasete meraklı çehreleri sanki 40 yıllık dostmuş gibi birbirlerini muhabbetle selamlayıp birlikte başlatacakları yeni mücadelenin hazzını duymaya çalışıyorlardı. Seslerinde sanki ufuklara yaslanmış efelerin ağdalı narası patlatılmıştı. Hepsinin düşüncelerinde dikkat çeken bir saygı daveti vardı. Yaşlı bir Çineli Çanakkale'de omuz omuza savaştığı Germencikli'yi görünce sarıldı. Ali Fethi'yi tanıyor musun? Hayır. Cumhuriyetin Atçalısı diyorlar. Duydum. Ali Fethi Bey serbest fırkayı kurmak için İzmir'e geliyordu. İzmir, Bursa, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli Ali Fethi'yi artık kurtarıcı gibi görmeye başlamıştı. Gelişinden önce ününü abartan hikayeler üretilmiş ve her şey bu genç adamın heyecan ve kararlılığına bağlanmıştı. Herkes İsmet Paşa zulmünün kolunu kıracak bileğin bulunduğunu tesellisini yaşıyordu. Cumhuriyetin Atçalısı denince akarsular durmuştu. Aydınlılara hiç kimse Atçalı benzetmesi kadar saygı duyulacak heyecanlar ve teslimiyet hissi veremezdi. Atçalı denince gelinin hikayesi efsaneleşir, bir ilahi kudretin alemde hak ve adalet dağıtan terazisine dönerdi. Kimine göre Atçalı Zaloğlu Rüstem'di, kimine göre Zülkarneyn, kimine göre dağları delen Ferhat'tı. Çinili üsteledi. Biz Çanakkale'deyken o Şark cephesindeymiş. Şark'ın Mustafa Kemal'i diyorlarmış. Germencikli geride kalacak gibi değildi. Ali Fethi'nin maceralarını Atçalı'nın maceralarıyla özdeşleştirip bu abartıda payı olmasını istiyordu. Kaynım yanında çarpışmış. Göreydin enişte vallahi Atçalı'dan da yiğitti diyor. Germencikli'nin geride kalmış kimsesi yoktu. kaynım dediği de hayaldi. Atçalı hikayesi hırslı hayallerinin avunduğu bir macera heyecanıydı. Akşam kahveye çıktığında Çanakkale'den söz bile edemiyordu. İnsanlar sıkıntı içinde kıvranmışlar, geçimlerinin giderek kötüleşmesi karşısında hiçbir iftiranın karın doyurmadığını fark etmişlerdi. Ali Fethi eğer İzmir'e bir bereket getirecek kadar makbul adamsa, ne olursa olsun ona peşinden gidilecek kurtarıcı olarak bakılmalıydı. Meydanın kalabalıklaşması uzun sürmedi. Dört bir yandan gelenler Ali Fethi'yi görüp köylerine götürecekleri bir hatıra hissi kazanmak istiyorlardı. Güneş şiddetli yüzünü gösteriyordu. Ali Fethi bir ikaz cümlesiyle uyardı. "Jonker, biliyor musun, bugün sana çok iş düşecek. Keşke sabahleyin bir iki yumurta içseydin." Fethi Bey serbest fırkayı anlatmak için günlerdir miting meydanlarında dil dökmüş, bu arada biraz üşütmüş ve sesi tamamen kısılmıştı. Nuri Jonker'in yeri göğü inleten gür sesine güveniyor ve gezisinin en önemli merhalesi olan İzmir konuşmasında çok etkili izler bırakmayı amaçlıyordu. Fethi Bey partiyi kurduğu günü hatırladığı milli şair Mehmet Emin Bey yanına yaklaşmış ve Türklüğüyle övündüğünü anlatan manzumelerine yeni mısralar ekleyen şair böbürlenmesiyle sesini yükseltmişti. "Reis Bey, Reis Bey, halk uzun laftan hoşlanmaz. Partinin adına gel kısaca, serbest fırka deyiver. Benim şiirlerime bak, 3 mısrada 10 bin yıllık Türklüğün şehnamesini söylüyorum." Meydan lebalep dolmuştu. Balkonlarda, damlarda kadınlı erkekli, çocuklu heyecan salkımları görülüyordu. İzmir'de sadece akşamları 3-5 varlıklı aile salonunu aydınlatacak kadar elektrik üretiliyordu. Ali Fethi'nin konuşması için alışılmışın dışında elektrik üretilip mikrofonlara verilmesi mümkün değildi. Meydanın ortasında hitabet kürsüsü konmuş ve kürsünün dört köşesine dört büyük münadi kürsüsü yerleştirilmişti. Bu kürsülere sesi gür tellallar yerleştirilecekti. Ali Fethi hitabet kürsüsünde ne söylüyorsa münadi kürsülerine yerleştirilecek gür sesli tellallar aynı cümleyi tekrarlayarak konuşmanın herkes tarafından duyulmasını sağlayacaktı. Akşam üzeri Ali Fethi Bey'in otomobili göründü. Kürsüye çıkarken yorgun olduğu anlaşılıyordu. Arkasında Gazi'nin kız kardeşi Makbule ile çocukluk arkadaşı Nuri Jonker vardı. Ali Fethi konuşmasına başlayınca Jonker hatibin sözlerini en gür sesiyle tekrarladı. Meydanın dört köşesine yerleştirilen münadi kürsüsündeki tellallar bu konuşmayı çevresindekilerin duymasını sağlamak için tekrarladılar. Deniz kıyısında toplanmış kadınların meydana girmesine izin vermemişler ve orada adeta göz hapsine alınmışlardı. Günlerdir dinlenmeye hazırlandıkları Ali Fethi'nin sesini bile duyamamak sıkıntısı kadınları harekete geçirdi.